Bismillahirrahmanirrahim. Hac ve umrenin yasaklarına dair bazı farklı konulara gelmiştik. İhramlı olan kimse bir hayvanın mesela ayağını kırsa veya mesela bir kuşun kanadını kırsa bu hayvan artık kaçamaz, uçamaz. Veya mesela bir kuşun yumurtasını kırsa, sağlam yumurtasını kırsa, bu durumda o hayvanı öldürmüş gibidir. Yani kanadını kırması, uçamaması o hayvanı öldürmek gibidir. Artık o hayvan yaşayamaz. Yani kırık kanatla yaşayamaz. Veya ayağını kırsa mesela, o hayvan nasılsa yakalanacak artık. Onun silahı hızlı koşmasıdır. Ayağı da kırık olunca koşamaz. Veya bir yumurtanın sağlam bir yumurtanın kırılması, o yumurtadan çıkacak olan hayvanın öldürülmesi demektir. Bunlar hangisi yapılırsa yapılsın hayvanı öldürmüş gibi kabul edilir. Dolayısıyla hüküm ona göre. Yani hayvanı yaralamış gibi değil, hayvanı öldürmüş gibi. Daha evvel de hangi hayvan olursa hüküm nedir anlatmıştık. Yani eti yenen bir hayvan mı, yenmeyen bir hayvan mı, onları konuşmuştuk. Burada konuşacağımız konu yeniden hayvan, o hayvanı öldürdüğünde nasıl bir ceza verileceği değil. Konuşacağımız konu, yani böyle bir hareket yaptığı zaman o hayvanı öldürmüş mü sayacağız, yaralamış mı sayacağız? Bu gibi durumlarda hayvanı öldürmüş sayıyoruz. Dolayısıyla bir hayvanı öldürdüğü zaman nasıl bir ceza veriliyorsa kendisine, nasıl bir cinayet işlemiş ise o şekilde bunun hükmü de o olacak yani. Yani bir hayvanı öldürse de kanadını kırsa da demek ki aynı hüküm. Bir hayvan ayağını kırsa da hayvanı öldürse de aynı hüküm. Çünkü kanadı kırılmış bir kuşla ayağı kırılmış bir ceylan aynı yani. Yani ha öldürmüşsün ha ayağını kırmışsın ceylanın. Yani artık o yaşamaz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda o hayvanı öldürmüş sayılır. Ama hayvanın tüylerini kesmiş, bundan bir şey olmaz. Veya öyle bir yerini kırmış ki o hayvan onunla yaşayabiliyor ve kaçabiliyor. Yani onun kaçmasını engelleyecek bir tarafını mesela kırmamış. Yani öyle bir tarafına zarar vermiş ki hayvan kaçabiliyor ve yaşayabiliyor. Bu durumda o hayvana ne kadar zarar verdiyse, ne kadarcık bir onda bir noksan meydana getirdiyse ona göre fakirlere para hayır hasenat yapması gerekir. Eğer o kırılan yer iyileşirse o durum başka. Yani ondan dolayı bir ceza gerekmiyor. Zaten yani kırdığı yer ya da işte zarar verdiği yer iyileşirse artık mesele yok. İhramda olan kişinin avladığı hayvan mesela diyelim ki ölmedi ama sonra kendi kendine öldü. Onun sebebiyle öldüğü için yine de o kişi ceza vermek zorundadır. Yani ben vurduğum anda ölmedi, sonradan kendi kendine öldü diyemez. Çünkü sonuçta onun verdiği zarar ile, yaralama ile ölmüştür o hayvan. Aynı anda ölmese de, sonra ölse de aynı şey, fark etmez. İhramlı olan kişi av hayvanını avlayamayacağı gibi av hayvanını yani satın alması da yasaktır. Çünkü sen ihramlısın, av hayvanıyla senin bir alakan olmamalı. Hiçbir şekilde av düşünmemelisin, av hayvanı düşünmemelisin. Av hayvanını satın alması da yasaktır. Ama birisi mesela bir av hayvanı satın almış, bunun haberi bile yok. Mesela pişirmişler, Bu da gelmiş ondan yemiş. Yani bir şey olmaz. Ama kendisi için satın alınmamış, kendinin haberi de yok. Ama denk gelmiş, o da tadına bakmış. Bundan dolayı bir cezası yok. Çünkü kendisi öldürmemiş ve kendisi satın almamış. İhramlı olan kişi tavuk gibi, kaz gibi hayvanları yiyebilir. Kesip yiyebilir. Çünkü bunlar av hayvanı değildir. Ne tavuk avlanır, ne kaz, ne ördek avlanır. Bunlar zaten insanların yanında yaşar. Vahşi değil, yani yabani değillerdir. Yabani hayvanlar için bu konuştuklarımız geçerli. Yabani olmayan ev hayvanları, tavuk gibi, ördek gibi, kaz gibi hayvanlar için böyle bir yasak yok. Yani ihramlı olan kişi mesela tavuk alıp yiyebilir. Tavuk satın alıp kesip de yiyebilir ve hazır tavuk da alıp da yiyebilir. Bunda bir mahzur yok, çünkü bunlar yabani hayvan değildir. Ama kara hayvanlarından av hayvanı denilen, mesela diyelim tavşan. Bunlar mesela kesse yese, yani kendisi de yiyemez, o kestiği için başkaları da yiyemez. Çünkü muhrim olan, yani ihramlı olan bir kimse kesti onu. Yani kendi yiyemediği gibi ondan başkaları da yiyemez. Çünkü bu ihramlı kimsenin kestiği bu av hayvanı, kara av hayvanı, bir meyte olmuştur artık. Yani ihramlı kişi kestiği için leş konumundadır. Leş de yenilemeyeceğine göre, yani o şer'an meyte konumuna gelmiştir. Demek ki yani meyte sadece bildiğimiz leş değil yani. Yani yerine göre muhrim olan, yani ihramlı olan bir kimsenin kestiği hayvan leş hükmüne geliyor. Leş hükmünde kabul ediliyor. Normalde leş neye denir? Allah'ın emriyle kesilmemiş, bir hayvan tarafından parçalanmış veya işte kendi kendine düşmüş ölmüş veya işte hastalıktan dolayı ölmüş, kesilmemiş yani. Meyte budur. Normalde bu kişi ise bu hayvanı tutmuş, kesmiş. Kanını akıtmış, besmeleyle kesmiş. Ama muhrim olduğu için bunu yapmamalıydı. Kendi de yiyemez, ceza olarak başkaları da yiyemez. Bu hayvanların hakkıdır yani. Onu hayvanlar yiyecek demektir. Deniz kuşlarını da avlayamaz. Efendim, bu deniz kuşudur. Bu demin söylemiş olduğumuz hüküm ise kara av hayvanları için idi. Bu ise deniz kuşudur. Deniz hayvanı, hayır, deniz hayvanı sayılmaz. Çünkü deniz kuşları karada da yaşarlar. Deniz kuşları sadece denizde avlanmak için giderler denize. Normalde deniz kuşları da kıyıda yaşarlar aslında. Yani kayalıklarda, dağlıklarda filan yaşarlar. Oraya avlanmaya giderler sadece. Dolayısıyla deniz kuşlarını da avlayamaz. Martı gibi mesela. Yani ihramlı olan kişi martıyı da avlayamaz dolayısıyla. Bunları avladığı zaman yine cezası var. Yani demin biraz evvel anlatmış olduğumuz, bir önceki derste anlatmış olduğumuz o hayvanları öldürmenin cezası neyse, burada o cezayı yerine getirmek zorunda kalır. İmameyn'e göre Mekke-i Mükerreme'nin çevresinde, yani harem bölgesi dediğimiz bölgede öldürülen av meytedir. Leştir yani. Dolayısıyla onu avlayan da yani muhrim olan, ihramlı olan kişi, o da yiyemez. Yese günahkar olmuş olur, sanki leş yemiş gibi, bir de günahtan dolayı tövbe etmesi gerekir. Yani avlaması bir günah, yemesi bir günah. avladığı için onun kefaretini ödeyecek, onun miktarınca fakirlere tasaddukta bulunacak. Ama ayrıca da onu yine yiyemeyecek. Yani madem ben bunun karşılığında tasaddukta bulunuyorum, bari ben bunu yiyeyim. Diyemez, yiyemez yani. Çünkü meytedir. İhramlıyken avladığı için. İmameyn'e göre bu meytedir. İmam Azam'a göre ise bunun cezasını ödedikten sonra, o hayvanı, av hayvanını öldürdükten sonra cezasını öder ise yediği miktarın da ne kadar yemiş o kadar da ayrıca Allah yolunda fakirlere para dağıtır. Yani hem o hayvanın miktarınca tasaddukta bulunuyor, hem de yediği, yani hayvanı öldürdüğü için o hayvanın kıymeti kadar Allah yolunda para vermesi gerekiyor. Tasadduk edecek. Ayrıca da yemişse bir de ayrıca yediği kadar da yine vermesi gerekiyor. Yani İmam-ı Azam'a göre bu kişi istiğfar etmesi değil de yediğinin karşılığını ayrıca ödemesi gerekiyor. Yani onun bu fetvasından anlaşılan, İmam-ı Azam'a göre bu av hayvanı, ihramlı kişinin avladığı bu hayvan aslında meyte, yani leş olmamış oluyor. Yediğinin ayrıca parasını vermesi gerekiyor ama istiğfar etmesi gerekmiyor. Yani çünkü yediği şey leş değildir diyor. Çünkü avlamıştır. Evet, İmam-ı Azam'ın yani bu görüşü diğer görüşten biraz daha incelikli. Yani belki yaptığı şey yanlış, tazmin edecek, ödeyecek onun parasını. Yediği zaman da yine parasını ayrıca ödeyecek, yediği miktarın. Ama leş yemiş de kabul etmiyor İmam-ı Azam. Çünkü bu leş değil diyor. Bunu avladı diyor yani. Haram bölgesinde bir ava bir şey atmak da haram. Ya da haremin ucunda, harem bölgesinin kenarına gidip, haremin sınırına yani gitse mesela, diyelim elinde bir tüfek, harem bölgesinin tam sınırına gitti. Mesela haremin dışında bir hayvan gördü. Diyelim ki 30 metre ileride bir tavşan var. Kendisi harem bölgesinin içinde, oradan tavşana ateş etti mesela, vurdu, bu da haramdır. Efendim, tavşan haremin dışındaydı. Harem bölgesinin sınırları dışındaydı. Ama sen harem bölgesindeydin. Yani harem bölgesinde olunca avlaması haram yani. İsterse o hayvan harem bölgesi içinde olsun, isterse harem bölgesinin dışında olsun. Harem bölgesinde olan bir kişi bir hayvana bir şey atamaz. İsterse kendisi, yani isterse hayvan harem bölgesinin dışında olsun. Her ikisi de haram. Yani harem bölgesinde olsa da haram, harem bölgesinin dışında olsa da, kendisi harem bölgesindeyse yine haram. Mekke'nin harem bölgesinin av hayvanlarını avlamak ve Allah'tan, her taraftan çıkan otlarını, Allah tarafından çıkan, öyle özel bir bakım falan değil yani, ve meyve ağacı falan değil. Böyle her taraftan çıkan otlar olur ya, o şekilde olan otlarını koparmak veya ağaçlarını kesmek, yalnızca ihramlı olanlara değil, ihramlı olmayanlara da haram. Yani harem bölgesinde ki yeşil otlar koparılamaz. Ağaç veya ot. Yani veya hayvan. Av hayvanı. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman bunu orada herkesin huzurunda ilan etti. Bundan sonra dedi, harem bölgesinde av avlanmayacak, ava ok atılmayacak, ağaçları koparılmayacak, otları koparılmayacak, avının peşine düşülmeyecek. O bunu söylediği zaman, hiçbir yani ağacının koparılmayacağını söylediğinde, amcası Abbas demiş ki, ya Resulallah, o zaman daha yeni Müslüman olmuştu Abbas. Yani asıl rivayetlere göre Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Kendisi de oğlu İbn Abbas'tı. Dedi ki Abbas, ya Resulallah dedi, sen yani böyle söylüyorsun ama yani harem bölgesinin otları da ağaçları da koparılmaz. Fakat dedi, bizim ızhır diye bir ağaç var, ona ihtiyacımız var. Onunla gölgelik falan yapıyoruz kendimize. Nereden getireceğiz yani Arabistan çöllerinde? Nereden getireceğiz yani? Böyle bir ağacı nereden bulacağız yani? O bize lazım dedi. O haram olmasın dedi. Allah Resulü bir an düşündü. Tamam dedi. Şimdi bu hadisten ulema şöyle bir hüküm de çıkarmışlardır. Demek ki Peygamberimiz İçtihat ediyor. Alimler içtihat eder de peygamber etmez mi? Peygambere vahiy geliyor, o yüzden içtihat etmez diyenler varsa da görüş zayıftır. Çünkü peygamberimize her meselede vahiy gelmez. Ve içtihat alim olan için sevaptır, cahil olan için de günahtır. Cahil içtihat yapmaya kalksa günah işlemiş olur, haddini aşmış olur. Hatta isterse isabet etsin. Tıpkı mesela doktor olmayan birisi birisine bir ilaç yazsa, isabet etse bile gene suçtur yaptığı şey. Ya öldürseydi ne olacaktı? Onun gibi şimdi alim olan için içtihat sevaptır, ibadettir. Dolayısıyla peygamberimiz için de bu bir ibadettir. Ümmetinin alimleri bu sevaptan istifade ediyorlarsa, alimler içtihat sevabı alıyorlarsa, Efendimizin de bu sevabı alması beklenir. O da bu sevaba karşı hırslıdır. Çünkü namazın sevabı ayrı, orucunki ayrı, zekatınki ayrı, içtihat sevabı da ayrı bir sevaptır. İçtihat sevabı ancak alimlerin kazandığı bir sevap çeşididir. Namazı herkes mesela diyelim kılar. Ama zekatı mesela diyelim zenginler verir. Yani zengin o sevaba hak sahibi olabiliyor. O sevaptan istifade edebiliyor. Fakir o sevabı kazanamıyor. Mesela diyelim ki sağlıksız bir insan cihat edemez. Mesela sağlıklı bir insan cihat edebilir. Yani sağlıksızın kazanamadığı sevabı sağlıklı bir insan kazanabilir. Yani her sevabı herkes kazanamaz. Yani gözü gören bir insanın kazanabildiği bir sevabı kör bir insan kazanamaz. İmkanı yoktur. Onun gibi bir cahilin kazanamadığı bir sevabı, yani içtihat sevabını bir alim kazanır. Çünkü içtihat yapma gücüne sahiptir. Şimdi böyle yani sevaplar değişik değişik. Yani birinin elde edebildiği sevabı diğeri elde edemiyor. Onun için şimdi peygamberimizin de tüm sevap çeşitlerinden elde etmesi beklenir. Yani alimler içtihat sevabı kazanıyorsa peygamberimizin bundan mahrum olması beklenilmez. Dolayısıyla orada Efendimiz'e yani Hazreti Abbas'ın sorduğu soru, yani ızhır ağacı hariç olsun, yani ızhır ağacı bize caiz olsun, bize lazım derken Efendimiz bir an düşünüp peki tamam demesinden anlıyoruz ki o anda bir vahiy gelmediğine göre kendisine, çünkü böyle bir delil yok elimizde. O anda Efendimiz'e vahiy geldiğine dair bir delile sahip değiliz. Demek ki bir vahiy gelmedi. O halde o anda Allah Resulü içtihat etti. İşte bu ve buna benzer delillerden anlıyoruz ki Allah Resulüne içtihat caizdi. Hem böylesi haberlerle bunu anlıyoruz, böyle hadislerle yani, hem de aklen de anlıyoruz. Çünkü Allah Resulü'nün içtihat sevabından kendini mahrum etmesi düşünülemez. Çünkü içtihat sevabı iyi bir sevaptır. Okkalı bir sevaptır yani. Çünkü ancak alimlerin elde edebileceği bir sevap çeşididir. Alimler o sevabı alır da peygamber almaz olur mu? Ondan mahrum olur mu? Elbette ki olmaz. O halde alimlerin içtihat yetkisi olur da peygamberin nasıl olmaz? Bir de bu yönü var meselenin. Onun için peygamberimiz orada içtihat etti. Ve izin verdi izhir ağacını kesmelerine. Demek ki o şekilde olursa, yani o ağaç ve onun gibi böyle kullanılan, gölgelik yapmakta filan, bunun gibi maksatlarla kullanılan ağaçlara Efendimiz müsaade etti. O halde o gibi ağaçlar kesilebilir. Yani normal şartlarda muhrim olsa da olmasa da, yani ihramlı olan da olmayan da haram yani. Yani ihramlı olmayan birisi de kesse, o da bunun karşılığını ödeyecek. Ne kadar kestiyse o kadar para fakirlere de ödemek zorunda. Hatta onlar mesela ihramlı olan kişi parasını ödeyemiyorsa oruç da tutsa olur demiştik. Yarım sa mukabilinde, her güne bir gün oruç. Her yarım sa mukabilinde bir gün oruç. Ama bu ihramlı olmayan kişi için değil, ihramlı olan kişi için. İhramlı olmayan kişi parasını vermek zorunda. Oruç tutsa da olmaz. İhramlı olmayan bir kimse mesela kendisi diyelim ağacı kesmese ama ağacı gösterse, şu ağacı kesebilirsin dese mesela, bu da günahtır. Yani o bölgede kesilemez. Ama günah işlemiş olsa da bundan dolayı tazmin etmez. O gösterdiği ağaç veya hayvan miktarınca para tasadduk etmesi gerekmez. Çünkü sadece gösterdi. İhramlı olmadığı için orada kendisi bağışlanır. Ama yapmış olduğu şey yine günahtır. Ya ne yapması gerekir? Para tasadduk etmeyecek bu durumda ama tövbe istiğfar edecek. Ama kurumuş ağaçları kesmek veya bir ağacın kırılmış dalını koparmak, yarısı kırılmış zaten, kurumuş, onu koparmak caiz yani. Bunlarda bir mahsur yok. Veya mesela diyelim ki o bölgede domates ekmişler. Hususen yani domates ekiyorlar. Zaten adam husus ekmiş ki yemek için. Tabii ki koparacak, yiyecek yani. Orada tarım yapanlar yani mesela. Yani harem bölgesinde mesela tarım yapsanız. Ve mesela harem bölgesinde kendi evinizde mesela diyelim domates ektiniz, maydanoz ektiniz mesela evinizin bahçesine. Bunları da mı kesemeyecek? O zaman kesmezse niye ekti ki zaten? Yani bunlar yemek için ekti. Bu hüküm yani koparılmama hükmü ne için geçerli? Allah tarafından kendi kendine bitenler için. Kendi kendine bitenler için. Yani Allah tarafından bitirilenler için. Veya mesela diyelim elma ağacı bitmiş. Yani kendi kendine bitmiş ama normalde elma ağacı yani. Yani insanlar tarafından ekilir elma ağacı. Normalde ekilir. Portakal. Misal yani orada portakal olmaz da mesela. Yani diyelim ki böyle bir insanların ektiği bir ağaç ama kendi kendine oraya bir tohum düşmüş mesela. Kendi kendine oradan çıkmış. Normalde insanlar onu ekiyor zaten. O durumda onun da meyvesi yenilebilir veya ağacı kesilebilir. Böyle bir ağacı mesela birçok kimse beraber kesseler, her biri bir balta vursa, hepsi beraber kesseler, hepsi de o ağacın miktarınca tazmin ederler. Çünkü hepsi aynı günahı işlediler. Yani bir tane ceza ödemezler, hepsi ayrı ayrı ceza öderler. Eğer yani bu kesme işlemi mesela her birisi mesela bir dalını kesmiş misal. Yani her biri bir dalını kesiyor. Yani herkes kendi kestiğinden sorumlu. Onu miktarı ödemek zorunda ama mesela kökünden kesiyorlarsa hepsi beraber kökünden kesmişlerse hepsi bu bir ağaç olduğu için bir ağacın miktarını öderler. Yani bir ceza öderler. Dallarını kesiyorlarsa herkes bir dal. O dalın miktarı ne kadarsa. Ama kökünden kesiyorlarsa mesela ve bir ağacın dalını hepsi beraber bir dalı kesiyorlarsa o zaman bir dal miktarınca ödeyecekler. Tabi bunlar hani çok belki lazım değil ama hani bu konuları da bilmiş olmak için. Yoksa şu anda haca gidenler bunlarla zaten uğraştığı yok. Yani ne ortada ağaç var, ne kesilecek ot var, ne de bir av hayvanı var. Hani olur ya, mesela diyelim ki Kabe'nin ya da o harem bölgesinde, yani mesela Mekke'de diyelim, yani Mekke'de diyelim ağaç ekmişler, yani belediye mesela ağaç ekmiş, pek de bir şey olmaz da orada Arafat meydanına, biz oraya gittiğimizde Arafat meydanını o zaman daha yeni yeni ağaçlandırıyorlardı. Ama Arafat meydanı zaten harem bölgesinin dışındadır. Mekke'deki yani şehir içerisinde pek hatırlamıyorum öyle ağaçla falan var mıydı? Yani çöldür çünkü ama özel bakımla belediye yapmış olabilir son yıllarda. Yani belediyenin bu gibi ağaçlarını kesmek, dalını koparmak mesela bu gibi konular olabilir şu anda. Yoksa normalde hacılar zaten otellerde yaşıyorlar, ne hayvan görüyorlar ne ağaç görüyorlar. Genellikle böyle. Birkaç ihramlı kişi bir av hayvanını öldürseler İmam-ı Azam'a göre her birine ayrı ayrı ceza gerekir. Tam bir ceza. Sanki her birisi ayrı ayrı bir hayvan öldürmüş gibi. Halbuki hep beraber bir hayvan öldürmüşler. Ama İmam Şafii'ye göre yalnız bir ceza gerekir. Yani her birine ayrı ayrı ceza gerekmez. Bir şahıs mesela diyelim ki bir hac esnasında ihramlıyken birçok cinayet işledi. Cinayet dediğimiz anlıyorsunuz. İnsan öldürmek değil burada. Hacda yapılmaması gereken, ihramlıyken yapılmaması gereken bir hareket yaptı mesela. Bu cinayetlerin cinsleri ve yapılan yerler, meclisleri aynı ise bir ceza kafi gelir. Yani mesela diyelim ki bir mecliste diyelim ki birkaç uzvuna, mesela yüzüne, mesela koluna esans sürdü bir mecliste. Hem yüzüne, hem saçına, başına, hem koluna mesela diyelim esans sürdü birkaç uzvuna. Normalde her bir uzuv ayrı bir cinayet. Yüzüne sürse esansı bir cinayet. Koluna sürse bir cinayet. Bunlardan dolayı koyun kesmesi gerekecek aslında. Ama bir mecliste olduğu için, meclis değişmeden olduğu için bir ceza kafi gelir. Ama cinsleri değişirse, mesela diyelim ki bir mecliste misal hem tırnağını kesti hem mesela koku süründü. Tırnak başka bir şey, koku başka bir şey. İki ceza gerekir. Veya tırnağını elinin tırnaklarını burada kesti, diğer elinin tırnaklarını mesela başka bir yerde kesti. Meclis değişti. Meclis değişse ya da cinsi değişse, tırnak kesmek ve koku sürünmek gibi farklı şeyler yapsa iki tane ceza gerekir. Yani aynı mecliste ise aynı cins hatayı yapıyorsa ama birden fazla, bir ceza gerekir. Farklı mecliste olursa iki ceza, üç ceza, dört ceza, neyse kaç mecliste yaptıysa. Ya da farklı bir hata yaptıysa, tırnak kesmek, koku sürünmek, saçın tıraş etmek, başın dörtte birini tıraş etmek gibi farklı farklı, cinsi farklı yani hatalar yaptıysa, bunların her biri için bir ceza gerekir. Mesela bir elinin tırnaklarını kesse, bir koyun keser ama bir elinin veya mesela bir ayağının iki veya üç tırnağını kesse, tamamını kesmemiş mesela. Bundan dolayı bir koyundan biraz aşağısı, yani yarım sağ buğday miktarınca tasaddukta bulunur. Çünkü bir elin tamamını keserse bir koyun, iki üç parmak kesti, tırnağını kesti yani, hatırladı. O durumda yarım sağ buğday miktarınca tasaddukta bulunur. Mesela beş tane tırnağını kesti, daha kefaret ödemeden, ödemeden aynı mecliste diğer beş parmağını daha tırnaklarını kesti. Daha ödememişti. On tırnağını da kesti yani. Yine yalnız bir tane koyun gerekir. Normalde her bir el için bir koyun gerekir. Ama daha kefaretini ödememişti. O yüzden bir koyun gerekir. Kefaret ödemiş olsaydı, beş tırnağını kesti, aklı başına geldi, bir koyun kesti, hemen cezasını ödedi. Sonra yine tuttu, diğer beş parmağını da kesti tırnaklarını, bir koyun daha kesmesi gerekir. Ama daha kefaret ödemeden 10 tırnağını kesmiş olsa bir tane koyun keser. Veya mesela bir mecliste veya başka başka meclislerde ellerin tırnaklarını kesse, başını tıraş etse veya koku sürünse, her birine bir koyun gerekir. Yani bir mecliste mesela tırnağını kesiyor, aynı zamanda koku sürünüyor. Bunlar cinsleri farklı olduğu için her birine ayrı bir ceza, yani bir koyun kesmesi gerekiyor. Yani meclis aynı olduğu halde. Ama bir mecliste iken 10 tırnağını kesse bir koyun. Normalde iki koyun kesmesi gerekir ama kefaretini ödemeden diğerini hemen kestiği için. Kefaretini ödeseydi bu beş tırnağın bir koyun kesseydi, ondan sonra diğer beş tırnağını kesseydi bir koyun daha kesmesi gerekirdi. Yani kefaretini ödemiş olması ve ödememiş olması önemli burada. Cinayetin cinsi önemli. Farklı cins mi, aynı cins mi? Meclis değişti mi, değişmedi mi? O önemli. Evet. Mesela yine bir zaruret olsa ihramlı kişi zaruretten dolayı bir hastalığı var mesela. O hastalıktan dolayı dikişli elbise giymesi gerekti. Geceleri çıkardı. Gündüzler dikişli elbise giydi, geceleri çıkardı. Bu durumda bir koyun kesmesi gerekir. Hep aynı hastalıktan dolayı yapıyorsa bunu, bir koyun gerekir. Hastalık aynı hastalık. Her gün gündüzleyin dikişli elbise giyiyor, geceleri çıkartıyor. Aynı hastalık. Ama farklı hastalık olursa, farklı hastalık olursa, başka bir hastalıktan dolayı mesela, yani bu hastalığı iyileşti, başka bir hastalığa kapıldı. O hastalıktan dolayı, diyelim mesela sıtma oldu. Yine mesela dikişli elbise giymesi gerekli oldu. Üşüyor yani, çok üşüyor mesela. O durumda yine koyun kesmesi gerekir. Çünkü önceki hastalık başkaydı, bu hastalık başka. Hastalık değiştiği zaman da yani bir koyun daha gerekiyor. Yani cinayetin cinsi değişmiş gibi oluyor sanki. Cinayetin cinsi normalde değişmiş olmuyor aslında. Cinayet nedir burada? Dikişli elbise giymek. Hatası bu. Ama bu şu hastalıktan dolayı idi. Ondan dolayı koyun kesti. Fakat sonra başka bir hastalığa tutuldu. Ondan dolayı da yine elbise giymek zorunda kaldı. Yine bir koyun daha kesmesi gerekir. Çünkü hastalık değişti. Mesela bir kadın diyelim eline kına yaktı hacda. İhramlıyken kına yaktı. Koyun kesmesi gerekir. Ama erkek mesela sakalına kına sürdü diyelim ki. Bundan dolayı koyun kesmesi gerekmez, sadaka vermesi gerekir. Yani erkeğin kına sakalını kınalamasıyla kadının elini kınalaması arasında fark görülmüştür. Veya mesela Arafat'ta vakfe yapmadan evvel bir kadınla mesela, hatta bir erkek de olabilir, diyelim ki cima veya zina veya livata, yani olur mu? Normalde olmaz böyle bir şey de, hani mesela diyelim ki oldu, Allah muhafaza, Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra tıraş olmadan evvel olursa ne gerekiyordu? Bedene. Yani tıraş olmadan evvel hanımla beraber olsa deve kesmesi gerekiyor. Tıraş olduktan sonra olursa koyun kesmesi gerekiyor idi. Bu ise Arafat'ta, o dediğimiz olay Arafat'ta durduktan sonra, vakfeden sonra. Bu ise Arafat'ta durmadan, vakfeden evvel. Fark burada yani. Arafat'ta vakfe yapmadan evvel mesela böyle bir cima kendi uzvu karşı cinsin ya da karşıdaki insanın uzvu içerisinde uç kısmı kaybolmuş. Zina budur. Yani zinanın tarifi bu böyle yani zina kesin zinanın kesinleşmesi bununla mümkündür. Yani erkeklik uzvunun baş tarafının karşı tarafın vücudunda kaybolması, baş tarafı tamamının değil, baş tarafının kaybolması zina sayılır. Yani yüz değnek ya da recmi gerektiren zina. Bundan azı ile yüz değnek veya recim gerekmez. Tamamen de girmesi vücudunun, kendi uzvunun karşı tarafın vücuduna tamamen girmesi de gerekmez. Baş tarafının girmesi yeterli. Bu şekilde mesela olmuş diyelim. Bu durumda hacı fasit olur. Yani daha ve söylediğimiz hüküm, deve kesme hükmü Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra olursa, zaten vakfe yapmış, zaten hac nedir? Arafe günü Arafat meydanında durmaktır. El haccu arafe demiş Peygamberimiz. En önemli kısmını yapmış zaten yani. Arafe günü Arafat'ta durmuş zaten, vakfeyi yapmış. O yüzden deve kurtarıyor. Arafat'ta durmadan evvel bunu yaptıysa deve de kurtarmıyor. Hacı fasit oldu. Hac bozuldu yani. Seneye kaza etmesi lazım. Yani bu en kötüsü bu. Deve kesmek de kurtarmıyor bunu. Ama ne yapacak? Hacı fasit olmaya oldu. Seneye kaza da edecek. Ama bu yıl yani o sene, o yanlışı yaptığı sene de yine hacı tamamlayacak. Gene yani gusül abdestini alacak. Meni çıkmasa bile vücudundan, o durumda cunup sayılır. Yine gusül alması gerekir. Gusülünü alır, yine hacını tamamlar. Ayrıca da bir koyun da keser. Ceza olarak yine koyun da keser. Ama yine hacı da kaza etmesi de gerekir ayrıca. Yani deve de kesse kurtarmaz. Bundan dolayı yani bir koyun keser, günahkardır. Hacı yine tamamlar, gusül abdesti alır, hacını tamamlar. Koyun da keser, ama bu da yetmez. Ayrıca seneye de kaza etmesi gerekir. Ya seneye kaza etmeyeyim diye deve keseyim, hayır olmaz yani. Hacı bozuldu yani. Yani Arafe günü Arafat vakfesinde, yani Arafat'ta vakfe daha henüz yapmadan bu işi yaptığı için, yani daha başlamadan zaten bozdu yani, bitti yani. Ama vakfe yaptıktan sonra olduğunda böyle bir iş, bedene yani bir deve kurtarıyor yine. Yine bir çaresi var. Tekrar kaza etmesi gerekmiyor. Ama vakfeden önceyse zaten hac bozuldu. Demek ki mesela adam karısıyla otelde kalırken ihramlı ve Arafe gününden önce vakfe yapmamışken kendine hakim olamasa, böyle bir iş yapsa, hacı hac değil, ikisininki de hac değil, öyle hacı tamamlarlar, milletin haberi de olmasın diye hacı yapıyormuş gibi yaparlar, tamamlarlar, Ama hacları olmadı, seneye kaza etmeleri de gerekir ayrıca. Koyun da keserler. Ceza olarak koyun keserler ama. Ama İmam Şafii'ye göre bu durumda bir de deve kesmesi gerekiyor. Koyun da yetmiyor. Bir de deve kesmesi gerekiyor. Çünkü bu cima etti. Cimanın hükmü budur diyor İmam Şafii. Hanefiler diyor zaten bunun hacı fasit olduğu için buna deve gerekmez. Zaten bu hac yapmadı ki. Ceza olarak diyor sadece bir koyun kesmesi yeterlidir. Çünkü zaten bu hac yapmadı yani. Arefe günü Arafat'ta durursa, vakfe yaparsa o zaman hacı başlamış oluyor, hacı yapmış oluyor. Hacın iki farzından birini yapmış oluyor. Ondan dolayı deve kestiriyoruz. Ama bu zaten yapmadı ki. Başlamadı ki zaten. O yüzden buna bir koyun yeterlidir diyorlar. Ve deve gerekmez diyor Hanefiler. Nasılsa hacı bir daha kaza edecek zaten. Bu işi yapan mesela erkek olsa, kadın istememiş olsa dahi, kadın da aynı şekilde. İkisi de beraber bu suça ortaktırlar. İkisinin de hacı tekrardan yani fasit olmuştur, tekrar kaza etmeleri gerekmektedir. Her birisi de ayrıca koyun keser. Her ikisi de. Kadın da erkek de, ikisi de koyun keser. Ve bir dahaki seneye de bunlar bir arada kalamazlar. Kaza için geldiklerinde de bir arada kalamazlar. Çünkü bunlar sabıkalı. Bunlara önlem almak lazım. Bunları ayırmak lazım. Mesela yine diyelim ki eşine şehvetle baksa, öpse, okşasa duhul olmamak şartıyla böyle sarılmış olsa, öpmüş olsa mesela, bunun gibi yaklaşmalar olsa, menisi inse bile o öpme, okşama esnasında erkek boşalmış olsa bile bu yine hacını ifsat etmez. Çünkü cima gerçekleşmedi. Hacı ifsat etmez. Bundan dolayı koyun kesmesi de gerekmez. Ama hususen eli ile istimna sonucunda meniyi boşaltırsa bundan dolayı dem gerekir. Yani bir koyun kesmesi gerekir. Demek ki böyle bir durumda istimna yapan, meniyi getiren kişi, meninin boşalmasını sağlayan, kasten bunu yapan koyun kesmesi gerekir. İhtilam olmuş olsa zaten bu Allah'tan derken yani ekseri de şeytandandır da, Allah'tan olan tarafı yani fıtrat böyle yaratılmış o manada. Yoksa o kötü rüyaları Allah göstermiyor, şeytan gösteriyor. Ama salih insanlarda da olur ihtilam. Böyle bir şey düşünmeyen, haram düşünmeyen, kadınlara bakmayan insanlarda da olur ihtilam. Onlar ekseriyetle kötü rüya görerek değil, vücut otomatik olarak o meniyi dışarıya atmak zorundadır. Onu dışarıya atar. Peygamberlerde böyle haller olmaz. Salih insanlarda olur. Yani kötü şeyler düşünmeyen, kadınlara bakmayan insanlarda da olabilir. Çünkü bu otomatik bir sistemdir. Belli bir düzeye geldiği zaman vücut onu dışarı atmak istiyor. Onlar rahatsız oluyor, onu dışarı atıyor. Rahatlamak için dışarı atıyor. Yani böyle bir diyelim ki durum olmuş, rüya görmemiş veya şeytandan olmuş, rüya görmüş, kötü bir rüya görmüş. İse bu şekilde bir boşalma olduysa, ihtilam olduysa, her halükarda cunuptur ama İster rüya görsün ister görmesin cunup sayılır. Gusül etmesi gerekir. Fakat bundan dolayı kendi elinde olan bir şey olmadığı için bu bir yani şey yok. Cezası yok yani. Yalnız insan böylesi hallerden korunmak için tabii gece yatmadan evvel Ayet-el Kürsi okumalı, İhlas Felak nasıl okumalı, üzerine üflemeli. Bu sünnette var. Üflemek var sünnette. Bu şekilde şeytan o bölgeye yaklaşamıyor. Yani Ayet-el Kürsi'nin okunduğu bölgeye üzerinize üflerseniz o bölgeye şeytan adeta bir manyetik alan oluşuyor orada. Ayet-el Kürsi'nin kelimeleri, harfleri öyle bir şekilde gönderilmiştir ki onlar Arapçasıyla okunduğu zaman bir manyetik alan oluşturuyor. Şuurlu bir şekilde okunmak şartıyla. Öyle aklı başka bir yerde okuma değil. Öyle dalgın dalgın okuma değil. Şuurlu, bilinçli bir şekilde şeytandan Allah'a sığınmak maksadıyla okunduğunda etrafında bir manyetik alan oluşuyor ve oraya şeytan giremiyor. Yani Sahih Müslim'de bir hadis var bunu anlatan. Şeytan Ayet-i Kürsi okunduğu zaman insana yaklaşamayacağını Peygamberimiz bizatihi söylüyor. Yani bu gibi hallerden özellikle hac gibi bir yerde korunmak için daha çok dikkat etmek icap eder. Ama diyelim ki oldu. Oldu bir şey olmaz. Zaten otelde su da var, sabun da var, sıcak su da var, soğuk su da var, hepsi var. Yani insan guslünü alır, olur biter. Bundan dolayı da bir ceza gerekmez. Mesela hac için değil umre için ihrama girmiş olsa tavafın dört şavtını, dört tur yani atmamışken, dört defa Kabe etrafında dönmemiş iken mesela böyle bir cima gerçekleşse umresi fasit olur. Yani nasıl ki mesela hacda da öyleydi. Hacın ilk farzı ne? Arefe günü Arafat meydanında vakfe yapmak. Ondan evvel olduğunda hac fasit oluyordu. Bu cima olayı fasit ediyor yani hacı. Aynı şekilde umrenin de farzı o tavaf. Dört tanesi, dört dönüş farz olan. Ondan evvel olduğu zaman umre fasit oluyor. Zaten umre sünnettir ama sen bir defa Allah'a söz verdin. Umreye niyet ettin, kaza etmek zorundasın artık. Umre fasit oldu, bir daha kazası gerekiyor. Yine o umreyi yani ikmal eder, yine tamamlar. Eşiyle cima ettiyse mesela yine tamamlar. Bir ama ceza olarak da bir kurban keser. Aynı hac gibi. Sonra da umreyi tekrar kaza eder. Eğer bu dört şaftan, dört dönüşten yani farz olan tavaftan sonra son üç dönüş kalmış oluyor geriye. Yani o dört olanı yaptıktan sonra, farzı yerine getirdikten sonra cima yapmış olsa nasıl olacaksa yani bu şöyle olur. Hani daha evvel demiştik. Tavafın üst üste yapılması gerekmiyor. Yani yedi dönüş hemen üst üste bitirilmesi gerekmiyor. Diyelim dördünü yaptı. Yoruldu gitti eve, otele. Mesela umre yapan kişi. Gitti otele, orada nefsi kabardı mesela, hanımı da yanında. Mesela hanımına yaklaştı. Mesela cima gerçekleşti. Bu böyle bir durum mesela olabilir. Yoksa normalde yani bu çok nadir olan bir şey. Yani kimse tavafı bırakıp da otele gitmez. Yani herkes tavafı tamamlar. Yedi şaftını da tamamlar. Öyle gider. Yani kimse yarım bırakmaz. Ama diyelim ki adam rahatsız. Diyelim ki abdesti bozuldu falan. Mesela o yüzden bir gideyim otele dedi. Orada da böyle bir şey oldu mesela. Eğer o dört farz olan dört şaftı, dört dönüşü tamamladıktan sonra olduysa umresi fasit olmaz. Çünkü farzı yapmış oldu. Onun için umresi fasit olmaz. Vacip olan son 3 şaft esnasında bu olay olduğu için umre fasit olmaz, ama vacibi tamamlamadan bunu yaptığı için yine bir kurban kesmesi gerekir. Yine yani umresi kabul oluyor ama kurban kesmek şartıyla. İhramlı olan kimse mesela diyelim ki karga gibi, akrep gibi, yılan gibi, fare gibi, sinek gibi, ne bileyim kelebek gibi mesela bir takım hayvanları öldürmüş olsa, mesela karınca gibi, yani en çok olan bunlardır yani, olsa olsa işte fare olur yani, yılan da pek olmaz da, hani mesela eskiden oluyordu, şimdi pek kalmadı öyle şeyler. Otelde diyelim ki en fazla olsa olsa fare olur herhalde. Karınca olur. Sinek olur. Daha da fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Kelebek olur. Kertenkele olabilir. Arı pek olacağını zannetmiyorum. Diyelim ki böyle av cinsinden değil. Ve bu hayvanlar ekseriyetle de zararlı. Böyle mesela kendine saldıran bir köpek. Diyelim yolda mesela bir köpek kendisine saldırdı. Veya kurt, bir kurt kendine saldırdı mesela harem bölgesinde. Öldürse bunları, karıncayı, sineği, fareyi, kendine saldıran bir köpeği öldürse bunlardan dolayı bir koyun falan kesmesi gerekmez. Çünkü bunlar zaten av hayvanı değiller. Hadiste men edilen neydi? Av hayvanı. Avının peşine düşülmez diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla av hayvanı olmayanlar bunun dışında. Yani sinek av hayvanı değil. Diyelim ki mesela ihramlı olan insan bir sinek tuttu öldürdü mesela. Bundan dolayı bir kefareti yok yani. Mesela ihramlı olan birisi diyelim ki ihramdan çıkmak maksadıyla birçok mesela av hayvanını vurdu öldürdü. Bir tane koyun keser. Yani ihramdan çıkmak maksadıyla. Bu ne demek? Bu şu demek yani. Mesela namazda nasıl çıkıyoruz? Namazdan selam vererek çıkıyoruz. Doğru olan çıkma şekli bu. Yanlış olan çıkma şekilleri de var. Mesela diyelim ki şöyle vursanız elinizi mesela, namazdan çıkma maksatlı. Mesela böyle vursa elini, namazdan çıkmış olur. Ama bu çıkış tarzı doğru değildir. Ama çıkmış olur yani namazdan. Namazdan çıkma maksatlı. Elin vursa ve elin mesela dizine vursa namazdan çıkmış olur. Şimdi bu kişi de onun gibi mesela ihramdan çıkmanın yolu tıraş olmaktır. Bu tıraşla çıkacağına, adam gibi çıkacağına mesela av hayvanı öldürerek çıkıyor. Yani başka bir şey bulamadın da yani böyle mi çıkıyorsun? Aynı namazdan çıkmanın böyle yani eline vurarak çıkma gibi yani. Nasıl ki o doğru bir çıkma tarzı değilse, ihramdan çıkmanın da bu tarzı doğru bir tarz değil yani. İhramdan çıkmanın yolu tıraş olursun. Yani hepsini yaptıysan, tavafını falan filan yaptıysan, ondan sonra ihramdan çıkmanın yolu belli yani, ona göre çıkarsın. Bu ise mesela av hayvanını öldüreyim, ihramdan çıkmış olayım. Yani av hayvanını öldürmeyi saç tıraş etmeye benzetiyor. Birçok hayvanı öldürdüyse bir tane koyun keser. Çünkü hepsi de aynı cinstir. Yani av hayvanıdır. Ve bu bir cinayet kastıyla da yapılmamıştır. İhramdan çıkma maksatlı olduğu için. Evet. Bunu da bitirmiş olduk. Bedel, yani kendi yerine bedel ile birini hacca gönderme, yani parasını veriyorsun birine, benim yerim hacca git diyorsun. Bu meseleye geldik, inşallah onu daha sonraya bırakacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.